Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bugün 22 Şubat 2024 Perşembe. Nihayet Ümit Altaş'ı da programın yapımcıları arasında anons edebiliyoruz. Çok sevindim. Efendim, ben Aynur Tuncel Yazgan, size stüdyodan sesleniyorum. Grubun tek kadın üyesi olarak erkekler uzaklardan katılıyorlar bugün. Sayın Bahri Belen üstadımız ofisinden, Sayın Ümit Altaş ortağımız, artık programda Jungle'da da adı var, tribünden dedi, nerede olduğunu saklıyor. Bizimle beraberler, Zoom üzerinden bağlanıyorlar. Herkes yerinde mi, hazır mı? Şimdi konuğumuzu da takdim edeceğim, ne dersiniz?
Evet, hazırız.
Hazırsınız. Evet, efendim, şimdi sayın hocamızı sizlere tekrar buluşturduğumuz için sayın hocamızı sizlerle büyük bir mutluluk duyarak programa davet ediyorum. Sağ olsunlar, zaman ayırdılar, geldiler. Sayın Profesör Doktor Turgut Tarhanlı hocamızı tanıyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Uluslararası hukuk uzmanı, hem insan hakları hem de insancıl hukuk konusunda dersler veriyor hocamız bize ve en son 8 Şubat'ta bizimle olmuş Sayın Hocam. Ben 8 Kasım evet demiştim heyecandan. Tekrar hoş geldiniz. Bize Güney Afrika'nın yaptığı şikayet üzerine Lahey Adalet Divanı'nın nasıl bir süreç, nasıl bir muhakeme başlattığını anlatmıştınız. Tam kararın içeriğini anlatmaya başlıyordunuz ki zaman yetmedi. Oraya hızlı geçtik. Evet. Sonra bir daha geleceğim demiştiniz. Nihayet buradasınız, ama bu arada bir şey daha oldu. Güney Afrika bir şikayette daha bulundu. Ben şimdi hiç uzatmayıp hemen sözümü bitiriyorum. Söz sizin Sayın Hocam. Neler oldu, neler söylemek istersiniz?
Teşekkürler. Çok teşekkürler.
Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk tekrar. Çok memnun oldum. Ümit Bey'e de hoş geldiniz diyorum.
Sağ olun hocam. Sizler de hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Şimdi bir ilk zamanlarda bir Kasım ayıydı galiba, bir görüşme yapmıştık. Evet. Sonradan malum da, o zaman daha henüz dava yoktu ortada, Güney Afrika'nın açtığı. Sonra Güney Afrika'nın davasıyla Kasım ayı sonunda karşılaşınca tabii bir sürpriz oldu bu bütün dünya için. Onun üzerine yaptık. Fakat dediğiniz gibi tam karar, daha doğrusu bir ara karar bu aslında. Yani nihai bir karar elbette değil, ama Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açmış olduğu davaya ilişkin olarak Güney Afrika'nın aynı zamanda bir geçici önlemlere, ihtiyati tedbirlere karar verilmesi talebi de vardı başvurusunda. Dolayısıyla ona öncelik tanıyarak mahkeme, Uluslararası Adalet Divanı tarafların işte görüşlerini aldı, dinledi. Sözlü olarak bunlar Ocak ayında yapıldı, 11-12 Ocak tarihlerinde ve sonra da 26 Ocak'ta da görüşünü açıkladı Uluslararası Adalet Divanı. Bu arada tabii bir vurgu yapmak da lazım, çünkü içinde bulunduğumuz günlerde yürüyen başka bir süreç de var mahkemenin önünde, Uluslararası Adalet Divanı'nın önünde. O bir hani bizim şeyde hukuk eğitiminde, öğretiminde kullandığımız terimlerle, eski tabirle nizalı kaza ya da işte çekişmeli yargı falan dediğimiz bir dava modelinde değil. Fakat Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2022 yılı içinde aldığı bir karara bağlı olarak Uluslararası Adalet Divanı'ndan işte 1967'den itibaren İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki süregelen işgalinin, aynı zamanda hem Batı Şeria ve Gazze'yi kapsıyor fakat Doğu Kudüs'ü de kapsıyor, nasıl bir hukuki sonuç doğurduğuna dair danışma görüşü talebinde bulunmuştu. Yani bir istişari mütalaa talebinde bulunmuştu.
Bir anlamda genel tespit davası gibi hocam.
Evet, yani genel kurul ve güvenlik
konusu. Delil tespiti değil de olumlu tespit, olumsuz tespit davaları var.
Evet,
işte.
Yani nedir durum hukuken, bunun bu tablo nedir? Tabii bu bir dava değil. Bu sadece mahkemenin konuya ilişkin, talebe ilişkin ve talepte sorulan sorular çerçevesinde iki soru var. divanın oturup bir mütalaa kalemi almasıyla ilgili bir başvuruydu. Şimdi bu konuyla ilgili bu davadan çok daha önce başladı. Yani 2022'nin sonlarıydı. Genel kuruldan bu karar çıktı. Genel sekreter aracılığıyla da divana iletildi. Divan da 2023 yılının Şubat ayında bunu kabul etti, uygun buldu. Ve taraf bütün Birleşmiş Milletler üyelerine, ben biraz önce o konuyu bir açıklayayım, hani karışmasın konular diye vurgulamak tabii istiyorum. Bütün Birleşmiş Milletler üyelerine çağrıda bulunup dedi ki bu konuya ilişkin görüşlerinizi lütfen divana iletin. Bunun için de bir mühlet tanıdı. Temmuz 2023, geçen Temmuz ayının işte 2023 Temmuz ayının sonlarına doğru bir tarihti. 57 devlet yazılı görüşte bulundular. Yani Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi olduğunu dikkate alırsak işte neredeyse 1/4 bire yakın devlet. Türkiye bunlar içinde ilk sıralarda yazılı görüşünü bildirenler arasında. Daha sonra da Ekim ayına kadar bir başka ek süre tanıdı. Bu usul gereği yapılabilecek bir alınabilecek bir karar. Orada da sunulmuş olan o yazılı görüşlere dair diğer üyelerin başkaları hakkında sunmuş, yani başka görüşlere ilişkin kendi görüşlerini de iletmelerine ilişkin Ekim sonuna kadar bir süre tanıdı ve ondan sonra da sözlü, yani duruşma demeyelim ama sözlü sunumların yapılacağı bir takvim oluşturuldu. Bu takvim de 19 Şubat'ta başladı. Yani bu hafta pazartesi günü başladı. İlk Filistin'le işte yaklaşık 30 dakika bir süre tanınıyor. Önümüzdeki hafta pazartesi de sona erecek. Türkiye'nin sunumu da önümüzdeki hafta pazartesi günü, yani 26'sında sabah 10'da olacak. 10-10.30 arası Türkiye'nin sunumu olacak. Kim temsil edecek, kim konuşacak onu bilmiyorum. Göreceğiz. Bunlar naklen de izlenebiliyor. Arzu edenler olursa eğer dinleyicilerimiz arasında da ICJ, yani ICJ şeklinde bir girerseniz Google'a, hemen International Court of Justice, Uluslararası Adalet Divanı sitesine girersiniz. Orada dava zaten hemen ana sayfada görülüyor. Oraya tıklayın. Altta o yayın şeylerin, sunumların yapıldığına dair bilgiler yer alıyor. Oradan izlemek de mümkün olabilir.
Bu müthiş bir bilgi hocam. Müthiş efendim? Bir bilgi bu. Müthiş evet. Bir bilgi.
Çok önemli. Yani o yüzden, yani 26 pazartesi, 26 Şubat pazartesi sabah Hollanda saatiyle 10, bizim saatimizde 12 olması lazım sanıyorum. 2 saat var arasında. Dolayısıyla o saatlerde böyle öğle tatilinde bir yarım saat Türkiye neler demiş acaba diye merak ediyorsanız böyle bir imkan var.
Şimdi peki hocam, bu aşamaya kadar olan en azından yani dinleyiciler için özetleme için söylüyorum. Aslında sizin anlatımınızla bugün Uluslararası Adalet Divanı önünde iki farklı İsrail ile ilgili biri dava, biri görüş verme şeklinde iki dosya var.
Aynen.
Aslında ilk söylediğiniz 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun mahkemeden İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamaların hukuki sonuçları hakkında bir görüş.
Hem hukuki sonuçların Filistin halkı üzerindeki etkileri ve öte yandan da Birleşmiş Milletler üyelerinin bundan doğabilecek bu hukuki tablo karşısındaki sorumlulukları ve karşı karşıya kaldıkları hukuki durumla ilgili bir görüş talebi.
Peki diğer konuda hocam, herhalde Güney Afrika'nın bu önlemlerden sonra ek acil önlemler alınmasının talebine ilişkin.
Yani o şöyle, yani dava açıldığında demin de söylediğim gibi geçici önlemler talebi de içeren bir baş dava dosyasıydı Güney Afrika'nın başvurusu. Ve dolayısıyla oradaki bir takım konularda divan zaten yani 26 Ocak tarihli o kararında, order deniyor buna İngilizce'de, görüşünü ortaya koydu. Yani hangi konularda nelere karar verdi? İsterseniz bunları kısaca bir özetleyelim. Sonra o ek talebe geçebiliriz. Şöyle, şimdi divanın 15 üyesi var normal olarak, kural bu. Fakat dava açıldığında davalı tarafların vatandaşlığını taşıyan bir veyahut kendi ülkelerinin uyruğu olan bir üye yoksa o heyet içerisinde, o zaman ad hoc dediğimiz Sadece o davayla sınırlı bir kimlik yetkisi kullanabilecek talepler, teklifte bulunabiliyor ve bunlar yemin ediyorlar. İşte ve aynen diğer heyetle birlikte kürsüde oturup yargılama sürecine dahil oluyorlar. Yoktu her ikisi içinde. Dolayısıyla bugün 15 üyeye iki ad hoc yargıç, Latince tabiriyle ad hoc denilen dahil oldu. Bunlar Güney Afrika ve İsrail yargıçları. Bu sadece bu davayla sınırlı görev yapacaklar. Dolayısıyla 17 üyenin yani çoğunluk oyu karar açısından alındığında çoğunlukta işte 17 üyeyi dikkate alarak o çoğunluğun belirlenmesi gerekecek.
Başkan da değişti mi hocam? Başkan da değişti mi bu arada?
Başkan bu arada değişti, evet. Yani süresi dolduğu için Amerikalı bir kadın yargıç başkanlığı yürütüyordu. Fakat onun dönemi sona erdi. Dolayısıyla şu anda başkan Lübnanlı bir yargıç. Bu defa erkek bir yargıç, Lübnanlı. Ve yeniden de bir Amerikalı, gene bir kadın yargıç seçildi. Bu seçim belli bir usule tabi. Şimdi ayrıntılarına girmeyeyim vakti şey yapmak için, zorlamamak için, ama gene bir ABD'li yargıç seçildi. O da duruşmalara katılıyor. Şimdi hangi karar alındı? Yani bunlardan ilki İsrail'in bu 26 Ocak'taki geçici önlemlere ilişkin kararlarını kastediyorum.
Evet.
Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde özellikle Gazze'deki Filistinlilere yönelik olarak bir takım tedbirler alınmasını istiyor. İlk geçici önlem bu. Nedir bu? Soykırım Sözleşmesi madde 2 bağlamında, madde 2 A, B, C, D şıklarındaki sözleşmenin hükümlerinin yerine getirilmesine özen gösterilmesi ve bu yükümlülüğü hatırlatan bir önlem. Ne ile ilgili olarak? Bu süre zarfında. Şimdi bu neyi kapsar? Yani Filistinli halkın düşündüğünüz zaman bunu bir grup olarak tanımlıyor Soykırım Sözleşmesi. Yani bir grubun mensuplarının ya da üyelerinin öldürülmemesi. İşte burada bu söz konusu. Yani Filistinlilerin öldürülmemesi veyahut zihnen veya bedenen bir zarara maruz kalmaları veyahut kasten bilhassa bu topluluğun yaşam şartlarını sınırlandırarak geleceklerini kısmen ya da tamamen zedeleyebilecek veya ortadan kaldırabilecek fiziksel bir takım zorlamaların yapılmaması, ayrıca doğumların, bu gruba mensup kişilerin doğumlarının önlenmesine ilişkin olarak kasti surette gerçekleştirilebilecek bir takım eylemler. Yani birinci önlemler İsrail'in bu konuları, zaten bunlar aslına bakarsanız İsrail Soykırım Sözleşmesi'ne taraf olduğu için bunları zaten yerine getirmek zorunda. Ama Gazze'de yürüttüğü harekatın özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dava dosyasındaki ithamlarında da yer aldığı gibi bu tür ihlallere yol açabilecek bir istidat göstermesinden ötürüdür ki böyle bir uyarı bir geçici önlem olarak kabul edildi mahkeme tarafından. Yalnız buna iki yargıç muhalif kaldılar. Bunlardan bir tanesi İsrailli yargıçtı. Bu belki şaşırtıcı olmayabilir ama ilginç olan ve şaşırtıcı olan Ugandalı kadın yargıcın Sebutinde'nin de buna muhalif olmasıydı. Bu kararın muhalif olmasıydı. Dolayısıyla 15, 2'ye karşı 15 oyla bu kabul edildi ama büyük bir çoğunlukla. İkinci geçici önlem konusu, bu da gene aynı oy çoğunluğuyla kabul edilen bir önlem. İsrail'in yukarıda, yani bu birinci geçici önlem kapsamında yer alan konularda acilen etki yaratabilecek, askeri anlamda acilen etki yaratabilecek bir takım sonuçların doğmasını önleyecek biçimde güvence vermesi. İkinci önlem de bu. Yani bu da İsrail'in üzerinde bir yükümlülük doğuran ve buna ilişkin olarak da bir cevap da bir bekleyecek kendisine. Onu sonradan izah edeceğim. Bir önlem konusu. Üçüncü önlem, bu defa bire karşı 16 üyeyle bu karar kabul edildi. Yani geçici önlem. İlginçtir. Sadece Ugandalı yargıç muhalif kaldı. Yani İsrailli yargıç dahi muhalif değil bu karar, bu geçici önleme. Nedir bu diyeceksiniz? İsrail'in bütün konuyla ilgili önlemleri alması meselesi. Hangi konudaki önlemleri alması gerekiyor? İşte soykırımı kışkırtacak, alenen ve doğrudan direkt olarak Filistinlilere veya Filistinli topluluğuna mensup kişilere yönelik olarak bir soykırım hani eylemini veya böyle bir söylemi dile getirecek, kışkırtacak, tahrik edecek bir takım durumlara karşı olarak İsrail'in bütün önlemleri kendi yetkisi dahilindeki alması ve önlemesi ve cezalandırması. Bunu İsrailli yargıç da kabul etti mesela. Ama Ugandalı yargıç buna da muhalif.
İlginç.
İlginç tabii. Üçüncü, tabii geçici önlem diyoruz ama bunlar aslında tabii olağan anlamda bugünün hukuk, uluslararası hukuku içerisinde sözleşmeden doğan yükümlülükleri aslında devletlerin, yani soykırım sözleşmesinden. Neyse, bu parantezi kapayım. Dördüncü önleme geçelim. Geçici önlem. Bu da gene sadece Ugandalı yargıçın muhalif olduğu bir önlem. O yüzden bire karşı 16 oyla kabul edilmiş. İsrail'in derhal ve etkili bir biçimde bir takım önlemler alması bekleniyor. Hangi konularda? Özellikle insani yardım konularında Filistinlilerin Gazze şeridindeki yaşamlarının ve hayat şartlarının özellikle olumsuz etkilenmesini önleyebilecek, onu karşılayabilecek olan insani yardımların ve hizmetlerin, temel hizmetlerin, temel insani yardımların acilen yerine getirilmesiyle ilgili olarak gerekli tüm tedbirleri alması meselesi bu süre zarfında. Bu da gene 16 çoğunluk oyuyla kabul edilmiş bir geçici önlem. Dördüncü önlemde. Beşinci önlem, bu defa 2'ye karşı 15 üyeyle, yani gene hem Ugandalı hem İsrailli yargıçlar muhalif kalmışlar. İsrail'in etkili bir takım tedbirler almasını içeriyor bu önlem. Neyle ilgili olarak? Özellikle de delillerin. Delillerin, yani iddia edilen ihlal, ya daha doğrusu ihlal iddialarıyla ilgili olabilecek eylemlere dair delillerin, ki bunlar özellikle soykırım sözleşmesi madde 2 ve 3, yani soykırım fiilinin nasıl gerçekleşebileceğine dair ayrıntıları içeren konulara dair delillerdir. Bu konularda etkili koruyucu tedbirler almasını istiyor İsrail'de. Yani tabii ne kadar gerçekçi olacak veya uyulacak buna, çünkü kendi aleyhine de bir takım deliller toplaması anlamında bir yükümlülük söz konusu burada. Zaten sözleşmeden tabii ki böyle bir sorumluluğu doğuyor ama bunu bir geçici önlem konusu olarak da kabul ettiğiniz zaman bu süre zarfında ele alınan tedbirlerin ne ölçüde bu delilleri koruyup korumadığı veya bu sonuca ulaşıp ulaşmadığı konusunda etkili bir biçimde bir cevap vermesi gerekecek. Yani bunu kanıtlama yükümlülüğü altında bırakıyor İsrail'i. Beşinci geçici önlem de bu, delillerle ilgili olarak. Bunlar aynı zamanda bu saydıklarımız tabii Güney Afrika'nın talepleri arasında da var. Ama ona birazdan temas edeceğim. Sonuncu, 6 tane geçici önlem kabul etmişti mahkeme. Sonuncusu ise şu. Mahkemenin bu geçici önlemlere dair kararı verdiği tarihten itibaren, yani 26 Ocak'tan itibaren, ki önümüzdeki hafta pazartesi günü bu sürede doluyor. Pazartesi günü hem Türkiye sunum yapıyor bir başka kanaldan, demin konuştuğumuz gibi, hem de bu süre sona eriyor. İsrail'e bir aylık bir süre tanıdı mahkeme. Neyle ilgili olarak? Bu bir ay içinde, yani tabii bu bir ayın sonunda olmayabilir, daha önce de yapabilir. Aldığı tedbirlere dair ve o tedbirlerin ne ölçüde etkili olup olmadığına dair divana bir beyanda bulunması, bir rapor sunması meselesi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin geçici önlemler talebi 9 maddeyi içeriyordu. Mahkeme 6 konuda karar verdi. Ve Güney Afrika'nın önerisi mesela geçici önlemler bakımından bu raporlamada bir haftaydı. Bu biraz kısa bir süre görülebilir tabii. Yani bir haftada bu raporu şeyi sunsun diyordu Güney Afrika, istiyordu kendi başvurusunda, dava başvurusunda. Ama divan bunu bir haftadan biraz daha öteye çekmiş, bir ay olarak değerlendirmiş. Dolayısıyla şimdi biz şeyi bekliyoruz. Yani bir aylık süre işte dolmadan önce ya da en geç o tarihte İsrail'in bu 6 maddeye ilişkin olarak, sonuncu madde rapora ilişkin olduğu için ilk 5 maddeye ilişkin olarak ne yaptığını, nasıl yaptığını ortaya koyması gerekecek. Tabii koyacak mı, koymayacak mı, rapor sunacak mı, sunmayacak mı? Şimdi bunu beklerken geçen hafta bir başka başvuruyla biz karşılaştık. O da divanın önüne Güney Afrika Cumhuriyeti acilen yeni bir takım tedbirler alınması konusunda bir başvuruda bulundu. Tarih işte geçen hafta, bir dakika. Neyse, tarihe şimdi çok aramakla uğraşmayayım, zaman kaybetmeyelim ama
15'i falan özellikle, herhalde bugün 22'si olduğuna göre bir hafta önce, evet, 15, evet. 14-15 evet, Şubat evet. gibi.
Öyle olması lazım. Evet, yani ilk yarısı içerisinde şeyin, Şubat ayının başvuruda bulundu. Buradaki neden de takdir edersiniz, özellikle İsrail'in harekatını büyük ölçüde Güney Gazze'de yoğunlaştırmış olması. Yani biliyorsunuz kuzeyden itibaren büyük bir yıkımla güneye kadar ilerledi İsrail birlikleri ve tabii ki Gazze'de yaşayan Filistinli halk da büyük ölçüde bir göçle güneye yığılmış vaziyetteler. Orası çatışmalardan azade bir bölgedir düşüncesiyle biraz İsrail de zorladı oraya gitmelerini ve sonunda işte Refah kentinde, güneyin önde gelen kenti ve bu aynı zamanda Mısır'la Gazze şeridi arasında, yani Gazze toprakları arasında da sınır kapısının olduğu bir bölge, sıkışmış vaziyette milyonların üstünde insan. Şimdi buraya yönelik bir harekatın tabii aslında büyük bir kıyımla karşı karşıya kalması kaçınılmaz gibi, çünkü insanlar ya denize doğru kaçacaklar veya eğer sınır kapısı açıksa Mısır'a doğru sürülecekler, Sina Yarımadası'na doğru. Başka bir kaçış yeri yok. Kuzeye de gidemiyorlar. Şimdi bu tabii bütün dünyada bir dehşet uyandırdı. Çünkü göz göre göre bir muazzam bir toplu kıyımla karşı karşıyasınız. Yani bu insanları burada tek tek öldürmek, kurşuna dizmek değil mesele, ama zaten orada kullanılacak silahlı kuvvet ne şekilde olursa olsun, hava bombardımanları, karadan yapılan bombardımanlar, askeri harekat vesaire ölümcüllüğü kaçınılmaz bir biçimde ortaya koyacak durumda. Buna ilişkin tabii sadece Güney Afrika'nın bu ek bir takım geçici önlemler talebi değil, ama mesela Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, işte bir takım Birleşmiş Milletler'in diğer yapıları, bazı devletler, işte Amerika Birleşik Devletleri de yaptı, büyük diğer devletler, işte Rusya, Çin vesaire. Hatta başlangıçta farklı bir tonda konuşan Avrupa Birliği mensubu ülkeler de yavaş, yani bu konunun, bu harekatın durdurulması, yapılmaması sonuçlarının ölümcül olabileceği gibi uyarılarda bulundular. Güney Afrika'da bu olguya bağlı olarak geçici önlemler talebinde bulundu özellikle. Bu çerçevede ne talep etti? Biraz ona temas edelim. Bir kere burada bir aciliyet olduğuna vurgu yapıyor. Çünkü artık tam şey, yani yumurta kapıya dayanmış tabiriyle, hani harekat başlayacak ve dolayısıyla da gerçek ve aynı zamanda da çok yakın bir tehlikeyle karşı karşıyayız diyor Güney Afrika Cumhuriyeti insani açıdan. Ve bu konuda diyor, divanın daha önce de bir başka kararda Le Grand davası diye bir dava vardı. Orada Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında söz konusu olan bir davaydı ve bir kişinin hayatını kurtarabilmek amacıyla aynı şekilde telafisi imkansız bir biçimde, yani yaşam hakkıyla ilgili bir meselede söz konusuydu o dava. Orada da divan böyle bir geçici önleme karar vermişti diyerek onu emsal gösterip Güney Afrika Cumhuriyeti ikinci geçici önlem talebinde bulunarak divandan bu yönde bir karar vermesini istedi. Burada bir kişi belki söz konusu değil dedi fakat 1.4 milyon insan söz konusu dedi. Dolayısıyla yani bir insan için dahi siz bunu zaten insani konularda yani nicel değerlendirmeler yapmak abes kaçar. Fakat divan daha önce böyle bir karar vermişti bir kişiyle ilgili olarak. Burada 1.5 milyon insan söz konusu. Dolayısıyla haydi haydi böyle bir karara meyletmesi beklenir ve bunu talep ediyoruz dedi. Buna tabii yol açan siyasi beyanlar da var. Özellikle bu tedirginliğe yol açan İsrail hükümetinden kaynaklanan siyasi beyanlar.
Evet, Maliye Bakanı'nın yani, açıklaması var.
Maliye Bakanı'nın açıklamaları var. Gerçi Maliye Bakanı'nı şey diyorlar, o bizim savaş kabinemiz içerisinde değil, savaş kabinesi içerisinde dahil olan bakanları burada dinlemek gerekir vesaire gibi bir takım İsrail savunuyor kendisini.
Hep öyle yapıyorlar hocam, işlerine gelmeyen her şeyde o zaten bizi temsil etmiyor diyorlar ama adam şey demiş, Gazze'deki Filistin halkının göç ettirilmesi için dünya ülkelerine çağrıda bulundun demiş yargıçlara. Nereye göç edecekler? Herkes insanları kendi ülkesine mi alsın diyorlar? Ne diyorlar onu ben tam anlayamadım doğrusu.
Evet yani şey arındırmak istiyorlar. Gazze'yi evet. Filistinlilerden arındırmak istiyorlar. Yani bunun tabii ne anlama geldiğini hepimiz tahmin ediyoruz, biliyoruz. Açıkça söylemek gerekirse.
Evet.
İsrail şunu söylüyor. Biz diyor hala şeyi bitirmedik. Terörizmle tırnak içinde mücadeleyi bitirmedik. Orada daha Hamas taburları, birlikleri var. Battalion diyor İngilizcesinde karşılığı. Yani onlara karşı mücadele. Bu terimi çok kullanıyor. Bu askeri çatışma terimlerini çok kullanıyor. İsrail ki hani böyle bir ben şey halindeyim. Yani bir savunma amaçlı bir mücadele ve silahlı çatışma ortamındayım. Dolayısıyla tehdit ortadan kalkmadığı için bu mücadelenin o biçimde sürmesi gerekecektir vurgusunu verecek bir dil kullanıyor gördüğümüz kadarıyla. Fakat tabii şu var. Ve tabii şu da oldu. Tam da bu geçici önlemlere karar verildiği sırada İsrail'in oradaki o Güney Gazze'deki müdahaleleri sırasında iki rehineyi kurtardılar. Biri 60 küsur yaşında, biri 70 yaşında iki adam. Bunları da tabii çok abartılı bir biçimde takdim ettiler dünya kamuoyuna. Yani bakın İşte biz bu mücadeleyle aslında rehineleri de kurtarabiliyoruz. Yani böyle bir silahlı çatışma ve tehdit söz konusu vurgusu. Netanyahu oralara gitti. Adamların kollarına girip birlikte fotoğraf çektirdiler. O birlik, özel kuvvetler birliğiyle hepsi birlikte fotoğraf karelerine girdiler falan filan. Yani bunlar işin PR kısmı. Halkla ilişkilerde işte propaganda tarafı. Böyle bir tavır için.
Hamas'ın Yahudi halkına soykırım yapma girişiminde bulunduğunu iddia etmiş Smotrich. O kimse ben bilemiyorum. Evet, şey deminki adam evet, aynı o Maliye Bakanı aynı adam.
Evet o hep savunduğu bir gerekçe İsrail hükümetinin başlangıçtaki 7 Ekim olaylarını bir soykırım olarak tanımlıyorlar. Yani soykırım olarak tanımlanabilmesi zor tabii aslına bakarsanız. Yani kıyım olarak ve bir suç olarak tanımlanması elbette mümkün. Onu inkar etmek söz konusu değil elbette. Bin küsur kişinin öldürülmesini ama bütün İsrail'in ortadan kaldırılmasını bazı yorumlara bağlı olarak açıklıyor İsrail. Yani örneğin işte şeyden o Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar Filistin halkı özgür olmalıdır sözcüğünü buraların İsrail'den ya da Yahudilerden arındırılması ve bir soykırım ifadesi içerdiği biçiminde tanımlıyorlar. Veyahut bir takım böyle sağda solda işte baskınlar sonucu kitaplar bulunduğunu falan bunları tabii bilemiyoruz. Yani propaganda malzemesi falan gibi de olabilir. Gerçek midir değil midir bunların teşhis edilmesi zor şu anda en azından malum elimizdeki veriler çerçevesinde. Hani bunlara bağlı olarak böyle bir kıyım ve İsrail'in ortadan kaldırılması hedefi vardır gibi. Fakat İsrail öteden beri zaten aslına bakarsanız yani bir anlamda yani Holocaust başlı başına bir trajedi ve büyük bir aslında kara lekeydi tabii insanlık için. İkinci Dünya Savaşı bunu inkar etmek mümkün değil. Fakat İsrail yönetiminin özellikle de daha uç sağda yer alan İsrail yönetimi siyasetçilerinin ciddi bir Holocaust endüstrisi kullandıkları da tartışmasızdır. ve büyük ölçüde dış politika ve güvenlik politikalarını özellikle ve silahlı birliklerin stratejik doktrinini özellikle bunun üstüne oturtmaları, yani bir saldırganlığı adeta besleyebilecek bir argüman olarak Holocaust'u kullanmaları, bana kalırsa yani Holocaust mağdurları için de çok büyük bir aslında saygısızlık diye düşünüyorum. Çünkü burada tamamen temel çıkarlar üzerinden ve siyasi, hatta bireysel, şu son vakada Netanyahu'nun kendi kişisel siyasi kariyeriyle ilgili çıkarların da söz konusu olduğu bir gerilim ortamındayız. Yani dolayısıyla bunları birer böyle antisemitizm değerlendirmesi olarak görmemek lazım. Öyle bir durum değil söz konusu olan. Fakat tabii bunun sömürüsü yapılıyor tahmin edebileceğiniz gibi. Dolayısıyla Güney Afrika Cumhuriyeti bu ek önlemler bağlamında söz konusu olan refahtaki tehdidin aslında örneği görülmemiş bir askeri harekatla ortaya çıkabilecek bir mağduriyet olarak tanımladı ve bunun hem soykırım sözleşmesinin ihlali hem de Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'taki kararının, yani geçici önlemler kararının, biraz önce maddelerini saymıştım, ihlali anlamına geleceğini vurgulayarak bu talepte bulundu. Dolayısıyla mahkemenin, Uluslararası Adalet Divanı'nın acilen ve bu mevcut yakın riskin ortadan kaldırılması, yani zarar verme riskinin ve telafisi imkansız olabilecek bir zarar riskinin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri almasına karar verdi. Burada İsrail tabii cevabı var buna yönelik olarak, fakat İsrail cevabını şey olarak tanımlamış. Gözlemler diyor, yani observation diyor. Bu da ilginç tabii, yani dil olarak ilginç. Hani bir tam karşı cevap olarak değil de işte Güney Afrika'nın ek önlemler talebine dair gözlemlerimiz diye tanımlamış. Şimdi burada bilmiyorum, ara verecek misiniz
evet,
ya da
evet, hocam,
hani ara verelim hocam.
Ümit Bey.
Ara verdikten o zaman sonra... aradan sonra buna temas edeyim evet. Çünkü zaman uzayabilir.
Bir de hocam aradan sonra. Herkesin evet. Tabii merak ettiği bir şey var. A şıkkı, bu bir aylık süre içinde vermesi gereken raporu evet. Vermediğinde, B bu tedbirlere uymadığında ne olacak? Bunu evet. Da ikinci evet. Bölümde lütfen.
Bu gözlemler dolaylı olarak rapor yerine geçer mi mesela, böyle sorular var. Evet efendim, Ümit Bey açıklayacaktı. Evet. Buyurun.
Tabii ara deyince bana geldi. Aslında konuyla da bağlantılı, kendi aramızda bugün ne çalalım diye biraz düşündük, konuştuk. Sağ olsun, hem Türkiye ve uluslararası gündem muhakkak çalacağımız da böyle paralel refere edebileceğimiz konuları hiç eksik etmiyor. Açık Radyo dinleyicileri de yakından takip ediyor. 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü'ydü. Bu Ana Dil Günü'nde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmalar yapıldı. Kimi milletvekilleri Kürtçe ve Lazca selamlamak istedi genel kurulu ve ondan sonra da grup başkan vekilinin konuşmaları kesmesiyle karşılaştık. Bununla beraber yine Sabah Açık Gazete programında da söylenmişti. Dünya Ana Dil Günü kapsamında da Bingöl'de bir konser düzenlenecekti. Metin Kemal Kahraman kardeşlerin. Bu konserde valilik ve emniyet tarafından herhangi bir gerekçe belirtilmeden yasaklandığı söylendi. Şimdi biz Açık Radyo dinleyicileri için Metin Kemal Kahraman kardeşlerden Hiziro adlı parçayı dinleyeceğiz. Bu parça aynı zamanda da Anadolu ve Mezopotamya halklarının kadim inançlarından olan Hızır inancı ve bu inanç için Aleviler tarafından tutulan Hızır orucunu, bu yıl 14-15-16 Şubat tarihlerinde olmuş. Bunu da anlatıyor. Tabii kısa hemen Türkçe mealinden de bir iki cümlesini söyleyerek araya geçelim. Oruç tutmuşlar Hızır orucu, yüzler çehreler nurlanmış, cem olmuş talipler pirler, çevir kıratını koştur, darımıza gel, artık uzak düşme. Metin Kemal Kahraman, Hızır Oğlu. Thank you.
sudur. Esto glekoye bombareki adro klonuro. Düzgünem navcivan o babılo. O sahayda. Yoko beko fete binosulam dadu Reu bie, reu bie, reu bie Düzgünüm
.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız. 22 Şubat 2024 Perşembe. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Turgut Tarhan'la. Sayın Hocam, siz Güney Afrika'nın ikinci şikayetini açıklıyordunuz.
Evet.
Oradan devam etmenizi istirham ediyorum. Süremiz giderek daraldı. Mesela meclis başkanımız da demiş ki biz 3 milletvekilini görevlendirdik. Bu Türkiye'nin 26'sında yapacağı sunumla ilgili. Evet. Ve Türkiye elindeki delilleri sunacak demiş. Güney Afrika'nın elindeki delillerin dışında Türkiye'nin elindeki delillerin neler olduğu da önemli. Zaman kalırsa bu konuda da fikrinizi dinlemek isteriz, evet, dinleyicilerimiz ama o, siz lütfen kaldığınız yerden devam edin.
Tabii ona geçerim. Tabii yalnız Türkiye'nin elindeki delillerin ne olduğunu ben de bilmiyorum.
Çok onu ilginç.
Şimdi onu göreceğiz. Belki de açıklamazlar herhalde. Şeyde açıklarlar. Orada sunum yapılırken belki açıklar. Bu arada onu paylaşmış mıydık geçen hafta, iki hafta önceki programda hatırlamıyorum ama benim elime geçti bir hafta kadar önce Anadolu Ajansı büyük, bayağı böyle gösterişli bir kitap hazırlamış. Kalın ciltli falan, kuşe kağıda ve fotoğraflara basılmış. Adı da Kanıt, Evidence diye de İngilizce şeyi var. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum.
Ben şimdi duydum, hemen öğrenelim.
Evet. Bu şeyi içeriyor, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkisine dahil suçları, biliyorsunuz, insanlığa karşı suçlar, soykırım vesaire. Onları maddeler olarak böyle tasnif edip o maddelere karşı gelen bir takım görselleri içeren bir kitap bu. Yani bunu Anadolu Ajansı hazırlamış. Böyle de herkese gönderdim, bilmiyorum. Ya da belki bu konuyla ilgili olanlara mı gönderdiler? Odamda, ofiste, şeyde, üniversitede buldum. Postadan çıkmış.
Size
sonradan
göndermişler.
Yani göndermedi herhalde.
Ama bulalım hemen, okuyor.
Yani belki de oradan teminde edilebilir, bilemiyorum
evet.
O tarafını.
İnşallah.
Neyse, yani o kanıtlar denilen bu mudur yoksa bunun ötesinde bir takım bilgiler midir? Tabii onu bilmiyorum. Göreceğiz herhalde. 26'sını beklemek gerekecek, bakalım. Şimdi söylediğim gibi yani bir iki hafta, bir 10 gün kadar önce Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Refah'taki gelişmelere bağlı bir acilen ek önlemlere karar verilmesi talebi tabii divan tarafından kabul edildi ve şey dedi Güney Afrika Cumhuriyeti, bu konuda duruşma yapmanızı da gerek yok dedi. Yani sözlü duruşmalara falan gerek yok, siz dosya üzerinde karar verin talebinde de bulundu. Bu da mümkün, usulüne göre divanı yapabilir, zaten öyle yaptılar. Ama tabii İsrail'in de görüşüne başvurulması gerekiyordu. Demin söylediğim gibi kapanma araya girmeden önce İsrail bir 3 sayfalık bir metin gönderdi ve bu da özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bu yeni başvurusuna karşı geçici önlemlerle ilgili gözlemlerini tırnak içinde içeren bir metin. Diyor ki yani bu diyor bir kere çok prematüre bir başvuru. Zira şurada birkaç gün kaldı özellikle benim rapor sunmama ilişkin olarak. Belki buradan şunu düşünebiliriz. Rapor sunmaya hazırlanıyor gibi de düşünebiliriz. Yani bu ifadeden dolaylı olarak, ama göreceğiz tabii süre dolduğunda. Hani bunu beklemeden böyle bir acul bir davranışa meyletmesi anlaşılır gibi değil diyor Güney Afrika'nın, İsrail. Ayrıca diyor bir takım vurguları var. Mesela Gazze'deki durumun özellikle işte önem arz eden gelişmeler göstermesi. İngilizce'de buna significant developments in the situation in Gaza diye geçiyor şeyde, Güney Afrika başvurusunda. Bunu şaşkınlıkla anlamadığını söylüyor. Nedir yani olan, buna ilişkin bir yeni gelişmeleri ortaya çıkacak bir değişiklik, nitel bir değişiklik hiç söz konusu değil. Bugüne kadar ne olduysa diyor, 7 Ekim'den bu yana kadar İsrail hangi harekatı nasıl yürütüyorsa Refah için söz konusu olan da odur diyor. Çok yeni bir şey yok burada diyor. Halbuki öte yandan nitel olarak baktığınız zaman tabii ki muazzam bir insani kıyım tehdidiyle karşı karşıyasınız. Çünkü Gazze halkı milyonlarca sınırda sıkışmış vaziyetteler. Dolayısıyla ortaya çıkabilecek, üstelik orası çok yoğun nüfusun da, zaten nüfusun yoğun olduğu, bir de bu göçlerle daha da yoğunlaştığı bir bölge ve insanlar çadırlar, işte kartonlar, naylonlar altında da yaşıyorlar. Yani öyle çok korunaklı bir ortamda da değiller ki, binalar da ne kadar korunaklı görüyoruz. Ayrıca Güney Afrika benzeri görülmemiş bir askeri harekata karşı karşıya Refah şehri demiş. İsrail buna da takılmış. Ne demek benzeri görülmemiş olması? Yani daha önce emsali görülmemiş olması. Bütün bu diyor retorikle diyor, bu bir tür söz oyunlarıyla Güney Afrika Cumhuriyeti aslında diyor mahkemeyi bir tür mikro management demiş. Yani bir mikro düzeyde yönetmek suretiyle husumetin, yani sürdürülen husumetin ve daha doğrusu çatışmaların yönetilmesi, mahkeme üzerinden yönetilmesi konusunda bir manipülasyona meyletti diyor İsrail görüşünde. Şimdi ve burada da geçici önlemler bir kalkan olması gerekir, bir kılıç gibi bunları kullanıyor diye. Şimdi bu sözcüklere baktığınız zaman, bu sözcükler aslında bana şeyi hatırlattı. İsrail'in avukatlarından birisi de Britanya'nın ünlü uluslararası hukukçularından Profesör Malcolm Shaw idi.
Evet.
Gerçi oldukça karikatürize bir sunum yaptı. Dosyasını kaybetti, kağıtlarını bulamadı. Birisi bunları karıştırmış gibi anlaşılmaz laflar sarf etti sunumu sırasında, ama bu sözcükleri o kullanıyor. Adamın bu konuyla ilgili bir yazısı, makalesi de var. Hani kılıç ve kalkan, işte sword and shield terimlerini kullandı. Oradan mülhem, muhtemelen belki de ondan destek alarak bunu yazdılar, gözlemleri. Ama evet, onu da bu arada parantez içinde belirtmiş olayım. Bir tür metin hafiyeliği yapmış gibi oluyor. Öte yandan ek olarak gene İsrail'in vardığı yer, dolayısıyla burada diyor bir soykırım sözleşmesinin kötüye kullanılması, hatta istismar edilmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız Güney Afrika bakımından ve dolayısıyla İsrail'in kendini koruma, müdafaa etme hakkı da burada görmezden geliniyor gibi bir cevap vermiş. Mahkeme buna karar verdi gecikmeden. Geçtiğimiz günlerde şey yapmadı. Yani yeni geçici önlemler kararı vermedi. Yani bir takım o saydığımız 6 geçici önlemin dışında ek bir takım önlemler verilmesine gerek görmediğini söyledi. Ama bunu söylerken İsrail'in yaptıklarının herhangi bir kaygı uyandırmaktan azade olduğunu da söylemedi. Şimdi çünkü bunu bir takım sömüren ya da çarpıtan yorumlar oldu. Özellikle İsrail tarafından ya da ona yakın çevrelerden kaynaklanan yorumlar özellikle sosyal medyada çok yaygındı. İşte gördüğünüz gibi divan da İsrail'in harekatının yanında duruyor ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başvurusunu geri çevirdi gibi bir şekilde bunu yorumlayanlar oldu. Öyle bir şey yok. Zaten bu 6 madde içerisinde baktığınız zaman yani bunların süre gelen bir yükümlülük doğurduğu tartışması. Nitekim 26 Ocak tarihli o bu konuya ilişkin verdiği kararda divan şeyi de vurgulamıştır. Bunlar uluslararası hukuktan doğan yükümlülükler oluşturur. İsrail dolayısıyla bu karardan ötürü bir yükümlülük altında bulunmaktadır. Yani uluslararası hukuktan doğan bir yükümlülük altında bulunmaktadır. Ne açıdan? Bunları yerine getirmediği takdirde karşı karşıya kalacak bir yükümlülük bakımından. Şimdi Bahri Bey'in söylediği bazı dinleyicilerden veya bilmiyorum genel olarak sorulan sorular olarak telakki edilebilecek çerçevede örneğin ya raporunu sunmazsa İsrail meselesi muhtemelen sunacak gibi görünüyor. Yani buradaki ifadelerinden ben satır aralarından onu anlıyorum. Sunmaması ama sunduğu zaman tabii ne sunacak onu ayrıca değerlendirmek gerekecek. Şimdi ve mahkemenin yani divanın uluslararası hukuktan doğan yükümlülükler olarak da vurgulamasını açıkça yaptığını dikkate alacak olursak sunmaması o uluslararası hukuktan doğan geçici önlemlere karar verme yükümlülüğünü umursamadığı ve dolayısıyla uluslararası hukuku ve mahkemenin yetkilerini ihlal ettiği sonucunu doğuracaktır. Bu İsrail'i katmerli bir yükümlülük altında bırakır sonraki aşama bakımından. Çünkü burada henüz esasa girilip inceleme yapılmaya başlanmış değil. Soykırım suçunun ihlaliyle ilgili olarak İsrail'in sorumlulukları bağlamında henüz ona girilmedi. Dolayısıyla o yönde bir karara ulaşmayı, varmayı kolaylaştırabilecek, tabii bilemiyoruz şartlar nasıl gelişir ama hukuken teorik olarak baktığınız zaman o yönde kendi aleyhine bir pratik sunmuş olacaktır. Onu dikkate almak lazım. Evet. Onun için sunacağını tahmin ediyorum ama tabii içeriğinde ne yer alacak bunun onu göreceğiz. Bu arada ilginç bazı başka hususlar var. Bunlar davayla ilgili değil de o diğer divan önündeki danışma görüşü talebine ilişkin yapılan sunumlarla ilgili. İşte
hocam çok özür dilerim. Bir de şeyi söylemiştim. Bu tedbirlere uymaması halinde ne olacak? Yani ona da bir böyle bir...
Bu tedbirlere
bir...
uymaması halinde divanın bir kere bunu tespit etmesi gerekecektir. Çünkü yani rapor sunması veya sunmaması her iki halde de rapor sunmuşsa içeriği itibariyle, rapor sunmamışsa zaten sunmamaktan ötürü divanın bir tespitte bulunması gerekecek. Eğer sunmuşsa içeriğini ve olgularla birlikte bunu karşılaştırması gerekecek. Çünkü şu sırada sahada da yürüyen gözlemcileri var Birleşmiş Milletler'in, orada bulunan gözlemciler bunlar. Dolayısıyla oralardan yani bağımsız kaynaklardan edinilen bilgiler de var divanın. Bu bir takım diğer devletlerin sundukları bilgiler arasında da var. Bu sunumlar arasında davaya müdahil olan bir takım devletler açısından olduğu gibi Birleşmiş Milletler de Genel Sekreterliği'nin, Genel Sekreterliğe bağlı bir takım insani yardım birimlerinin, bölgedeki işte UNRWA denen Birleşmiş Milletler bünyesindeki tamamen Filistinlilere yönelik bir ajansın yetkililerinin, ki bu İsrail'in husumet gösterdiği bir yapıdır, yok etmek ister onu. 48'den beri var olan ve tamamen Filistinlilere yönelik bir Birleşmiş Milletler Ajansı, insani yardım amaçlı. Dolayısıyla bunların sunduğu veriler de var. Bunları dikkate alarak da, yani sadece taraflar değil aynı zamanda diğer bilgiler de ışığında bir karar söz konusu olacaktır. O zaman tabii divan önündeki faslı itibariyle ihlale karar verilmesi eğer söz konusu olacaksa bunu dikkate almak lazım. Fakat uluslararası yargıda tabii ki işin hukuki cephesi kadar bir diplomatik titreşim yaratan tarafı da var. Bunu da çok göz ardı etmemek gerekiyor gerçekçi olarak bakıldığı zaman. Dolayısıyla yani Uganda yargıcının muhalif kalması gibi mesela, ki bunun geri planında İsrail-Uganda ilişkilerinin son yıllarda çok ilerlediği falan gibi bir takım argümanlar yattığı ifade edilmişti. Şimdi divan tabii yapabileceği, divanın en fazla ihlalin tespiti meselesidir. Bu tabii Güney Afrika veyahut uluslararası toplum ile İsrail arasındaki ilişkilerde İsrail aleyhine bir kartın, güçlü bir kartın ortaya konulması hukuki anlamda sonucunu doğuracaktır. Fakat şimdi esas kritik mesele bu ihlal tespiti bir uluslararası barış ve güvenliğin tehdidi ya da bozulduğu anlamına gelebilecek bir tehdit, bir tespittir. Divan tarafından yapılacak olan, eğer yapılırsa. O zaman iş Birleşmiş Milletler'in bir diğer organının önüne geliyor. Ancak oradan nasıl ilerleyebiliriz? Burada henüz bir soru işareti var. O da Güvenlik Konseyi.
Evet.
Çünkü bu konuda yetkili organ biliyorsunuz Güvenlik Konseyi. Şimdi bu buraya getirdim çünkü buradan hareketle bir şey söylemek istiyorum. Dünkü yanılmıyorsam veya önceki günkü divan önündeki diğer o danışma görüşü sunumlarında dile getirilen bir hukuki argüman önem taşıdı ve bir üzerinde tartışma yarattı, konuşuldu, hatta ilgiyle karşılandı. O da şu: Birleşik Arap Emirlikleri adına sunum yapan kadın hukukçunun veya diplomatın sözleri arasında o şunu söyledi. Yani soykırım suçuna varacak veya insanlığa karşı suçların veya savaş suçlarının ortaya çıkması anlamına gelebilecek bir vaka ile ilgili bir karar alma durumundaysa Güvenlik Konseyi ve bu karara Güvenlik Konseyi üyelerinden özellikle daimi üyeler, biliyorsunuz veto yetkisi var Fransa, Britanya, Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin. Burada büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir veto yetkisi kullanması beklenebilir. Yani öncelikli olarak bilmiyoruz ama olabilir. Eğer böyle bir yetki kullanılır, böyle bir karar da böyle bir tavır, böyle bir politika izlenirse bunun uluslararası hukukun erga omnes partes dediğimiz, yani belli bir akdi yükümlülük altında bulunmasanız bile uymakla yükümlü olduğunuz objektif hukuk normları karşısında onları ihlal etmiş olmak, onlara karşı bir uygulama içinde bulunmak anlamına gelir gibi bir yorum yaptı Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi. Bu çok önemli bir argüman bence hukuken baktığınız zaman. Yani üzerinde durulabilir. O zaman bu çok tabii yeni bir bakış. Güvenlik Konseyi'ndeki oylamalarda da her ne kadar daimi üyelerin evet bir veto yetkisi vesaire var, yani adı veto yetkisi değil ama uluslararası barış ve güvenlikle ilgili konularda işte bütün daimi üyelerin birlikte ve olumlu oylarının olması bekleniyor şart metnine göre. Bu olmayınca da o zaman o karar alınamamış oluyor.
Hocam bu arada 2 dakikamız kaldı, onu tamam. Gözden kaçırmayalım.
Tamam tamam, yani dolayısıyla bu yorumu da dinleyicilerinizle ve sizinle paylaşmak istedim. Burada yeni bir hukuki yorum kapısı açılıyor. Özellikle daimi üyelere karşı Türkiye'nin de biliyorsunuz Erdoğan'ın sürekli vurguladığı bir mesele vardır. Dünya 5'ten büyüktür falan gibi. Hani o bağlamda baktığınız zaman da hukuken bunu yorumlayabilecek bir durum ortaya çıkabiliyor. Belki bu konuyla ilgili olarak da divanın önüne bir hukuki yorum meselesi götürülebilir günün birinde, bilmiyorum. Ama bu çok yeni, 1-2 günlük bir mesele olduğu için henüz tabii nasıl bu tohumlar tutacak, filizlenecek göreceğiz. Dolayısıyla dava konusunda şu anda böyle bir aşamada bulunuyoruz sonuçları itibariyle. Onu ortaya koymuş olduk. Ama süre gelen danışma görüşü bağlamında asıl soru genel kurulun divandan öğrenmeye çalıştığı 67'den beri süre gelen işgal nedeniyle özellikle Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkının nasıl etkilendiğinin hukuken ortaya konulması meselesiydi. Self-determination hakkına. Dolayısıyla yapılan sunumlar hep buna odaklanmış vaziyette. Burada da belli hususları dikkate almamız gerekiyor. Özellikle bu kendi geleceğin tayin hakkının bir ülkesel bütünlük tarafı var. O tabii berhava olmuş durumda şu anda. İşgal altında toprakları.
Evet,
İkinci bir unsuru demografik manipülasyonlara açık olmaması lazım. Yani o yerleşimciler vesaire, Yahudi yerleşimciler, bunlar hep demografik manipülasyonlar.
Evet.
Doğal kaynakları üzerindeki egemenliği olması Filistin halkının yok. Yani hatta bir takım bitki baharatların bile ekimini zahter mesela yasaklıyorlar, evet, Filistinlilere.
Evet.
Son olarak da siyasi, ekonomik, sosyal bakımdan kendi geleceğini hem içsel hem dış ilişkilerinde de kurabilmesi meselesi. Şimdi bunlar hepsi tabii masaya yatırılıp anatomisi yapılacak. Bunlar bittikten sonra da belki o gelişmelere göre yeniden onu değerlendirebilecek bir oturum, evet, düzenleyebiliriz diye düşünüyorum.
Evet Sayın Hocam, ben de teknik masadaki Berke Bey'e çok teşekkür ediyorum. Beni son 1,5 dakikadır defalarca uyarıyor stüdyoda olduğum için. Tabii evet, ki bitmedi yine. Size bugün için
şu anda tamamlamışız. Mevcut duruma göre tamamladığımızı söyleyebilirim. Yani,
peki hocam.
Ama tabii ki sürecek bu.
Tabii ki. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Netanyahu mahkemenin soykırım iddiasını tartışmasını mahkeme için bir leke olarak görmüş. Bu leke kimin lekesidir daha çok konuşulacak belli ki. Size saygılarımızı sunuyoruz bütün dinleyicilerimize.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Hocam. Çok teşekkür ederiz hocam.
Yani. Ümit Bey, Bahri Bey, sevgili Aynur Hanım, çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun Berke
Ve
Bey.
Ve tabii ki teknik masadaki arkadaşımıza Berke da
o da size selamlarını, saygılarını iletiyor. Hoşçakalın.
Teşekkürler.
Yeni bir programda buluşmak üzere hoşça kalın diyelim. Bütün arkadaşlara teşekkür ederim.
Hukuk güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.